Ayrım 11.
Sayfa 167. Kondüktör kuşkulu gözlerini ondan ayırmıyordu. Tren istasyona varınca Percy buruşturulup atılmış bir kağıt denizinin ortasında kalktı. Sersemlemiş bir halde gözlerini kırpıştırıyordu. Son derece bitkindi. İstasyon polisi onu tutuklayınca kondüktör hiç oralı olmadı. Percy'yi polis komiserinin önüne çıkardılar. Komiser, Granger'in konserine geç kalmamak, zamanında yetişmek istiyordu. Haklı olarak canı sıkılmıştı. Komiser sabırsız bir biçimde, "Adın ne senin?" diye sordu. "Percy Granger." Komiser, "Ya öyle mi?" diye alay etti. "Senin adın Percy Granger ise benimki de Gollum Tell, tamam mı?" Percy Granger hiç üstelemedi. Serserilikle suçlanarak hapse atılmasına ses çıkarmadı. Orada bir hücreye güzelce yerleşti. Hep yanında taşıdığı peksimet ve peyniri yedi ve konser için neşeyle giyindi. Konser komitesi oraya geldiğinde hazırdı. Komiser özür üstüne özür diledi ve yapılan hatayı onarmak için onu konser salonuna kadar kendi götürdü. Granger hiçbir konserinde bu kadar iyi çalmamıştı. Hey gidi sevgili Percy Granger. Rimski-Korsakov, devrimci aristokrat. 1905'te bir gün Petersburg Konservatuarı kaynaşan bir kalabalık tarafından kuşatıldı. Öğrenciler grevdeydiler. Greve katılmayan 10-12 öğrenci grev gözcüleri çizgisini aşmaya çalışıyor, atlı ve yaya polisler bir kordon oluşturarak düzeni korumak için nafile bir çabayla grevci seyirci demeden herkese yükleniyorlardı. Bizlere bugün çok alışılmış gelen bu sahne o zamanlar oldukça sıra dışı bir olaydı. Besteci Rimski-Korsakov, Nikolay Andreyevich Rimski-Korsakov, 1844-1908, Rus besteci, öğretmen ve yayımcı. Rus ulusal müziğinin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. İspanyol Kapriçosu, 1887, Şehrazat Senfonik Süiti, 1888, çok tanınmış yapıtlarıdır. Konservatuvarda kompozisyon öğretmeniydi. Rusya egemen sınıfının içinden gelmesine karşın güçlü demokrat duygular taşıyor ve bu şiddet hareketini engellemek için elinden geleni yapıyordu. Öğrenciler konservatuvar yöneticilerinin kime haksızlıklarını düzeltmenin çaresi olarak öz yönetim oluşturmaya karar vermişler. Rimski-Korsakov da onların bu tasarılarını onaylamıştı. Öğrencilerle yöneticiler arasındaki görüş ayrılıklarını uzlaştırma komitesinin üyesi olarak öğrencileri savunuyordu. Bunun üzerine devrimci hareketin elebaşısı olmakla suçlandı. Rimski-Korsakov, görüş ayrılıklarının karşılıklı görüşmelerle giderilmesine kadar okulun kapanmasını önerdi. Oysa yöneticiler boş bir jest yaparak okulun sadece birkaç gün kapanmasına karar verdiler. Kapılar açılınca ardından şiddet çıka geldi. Bunun üzerine öğrencilerin hakları uğrunda dövüşme kararlılıkları pekişti. Rimski-Korsakov, öğrencilerin bazı şikayetlerini sözleri dikkatle seçilmiş bir mektupta sıralamıştı. Müzik sanatçılarının direktöre bağlı olduklarını, yerinden uzaklaştırılması olanaksız olan direktörün kendisini bir diktatör sayabileceğini ve onun da öyle yaptığını, direktörlüğün öğrencilerin kaderine, onlara verilen eğitimin kalitesine tümüyle ilgisiz olduğunu ve bunun gibi şeyleri belirtti. Sanat konseyinin toplantısında bu mektup büyük gürültüyle neden oldu. Konservatuvar bir kez daha kapatıldı. Yüzden fazla öğrenci kesin olarak okuldan uzaklaştırıldı. Diğerleri ise geçici uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Birkaç yönetici istifa etti. Az sonra yönetim kurulunun sanat konseyine danışmadan aldığı bir kararla Rimski-Korsakov da görevinden alındı. Bunun üzerine besteci önde gelen gazetelerden birine bir mektup yolladı. Bu mektubunda sözlerini hiç sakınmıyordu. Bu hareketini Müzik Derneği'nin Petersburg Şubesi'nden istifa ederek tamamladı. Kamuoyunun tepkisi beklenmedik biçimde kıvanç vericiydi. Rimski-Korsakov bir kahraman haline geldi. Rusya'nın en uzak köşelerinden mektuplar alıyor, ziyaretine temsilci heyetler geliyor ve hakkında övgü dolu yorumlar yapılıyordu. Kamuoyunun baskısıyla yöneticilerin çoğu tutumlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine öğrenciler biraz protesto, biraz da bir sanat girişimi olarak Rimski-Korsakov'un Kaşçey operasını ve daha başka bazı yapıtlarını bir gala konseriyle sunmaya karar verdiler. Opera zaten prova edilmekteydi, o yüzden tarih belirlendi ve büyük bir izleyici kalabalığı önünde sahnelendi. Perde inince besteci defalarca sahneye çağrıldı. Hakkında heyecanlı konuşmalar yapıldı. Kahrolsun mutlakiyet haykırışları ortalığı çınlattı. Gösteri öylesine ölçüsüz bir durum almıştı ki programda onu izleyecek konserin icrasından vazgeçmenin en iyisi olduğuna karar verildi. Birkaç ay Rimsky-Korsakov adı St. Petersburg'da fısıltıyla dile getirildi. Polise bu kentte onun yapıtlarının her türlü temsilinin yasaklanması emredildi. Öte yandan yasak bölge dışında besteleri cüretkar bir sıklıkla seslendirildi. Kurum kapatıldığı için konservatuvardaki dersleri devam etmiyorsa da pek çok öğrenci özel ders almak için ona koştular. Rimsky-Korsakov'un öylesine çok işi vardı ki oturup beste yapacak zaman bulamıyordu. Buna karşılık onun yerine yazmış olduğu orkestrasyon ders kitabı yeni yetişen besteciler için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi. Politik heyecan duruldukça kendisini yalnızca Rusya'nın önde gelen bestecilerinden biri değil, en sevilen devrimcilerinden biri olarak da gitgide daha çok onurlandırılır bir durumda buldu. Slezak'ın Kraliyet Tacı. Uzun bir turneye çıkan opera kumpanyası Viyana istasyonundan hareket etmek üzereydi. Her zamanki itiş kakış arasında yıldızların giysi ve eşya sandıkları büyük bir yığın halinde erkek ve kadın oda hizmetkarlarının kaygılı gözleri altında trene yüklenmeyi bekliyordu. Bu arada yıldızlar kompartımanlarına rahatça yerleşmiş trenin kalkmasını bekliyorlardı. Ünlü tenor Slezak, Leo Slezak 1873-1946 Wagner operalarındaki icralarıyla ünlü Avusturyalı opera tenor ve film komedyeni. Eşyalarını yerleştirmiş ve daha yeni yeni yerine oturmuştu ki oda hizmetkarı kahverengi kağıda sarılmış ve iple dikkatle bağlanmış kocaman bir pakette çıka geldi. Paketi Slezak'a teslim etti. "Özür dilerim efendim. Bu paket ambalaja sığmıyor. O yüzden dışarıda bıraktım. Ayrıca taşınması gerekecek." Bu Slezak'ın hoşuna gitmedi. Pakette Meyerbeer'in Peygamber operasında Slezak'ın peygamber rolünde başına giydiği taç vardı. Kolayca eziliyor, taklit mücevherleri yerlerine çok sıkı oturmuyordu. Oysa Slezak sırası geldiğinde tacının tüm görkemiyle göz alıcı olmasını istiyordu. Becerikli bir insandı. Karısının bir sürü şapka kutusundan birini çekti, içindeki şapkayı çıkararak onun yerine tacı koydu, özenle yerleştirdi. Şapka Viyana'da kaldı. Akşama doğru tren sınıra yaklaştı ve sıra zorunlu gümrük muayenesinden geçmeye geldi. Slezak rutin gümrük beyanını yaptı. Beyan edilecek bir eşyam yok. Hiç mi yok acaba? Evet yok. Şu kutunun içinde ne var? Lütfen açın. Slezak içinden küfrede ede ama dıştan olanca çelebiliğiyle kutunun kapağını açtı. Parıldayan taşları gören gümrük görevlisinin gözleri fal taşı gibi açıldı. Bir adım gerileyerek saygıyla selam verdi. Sizi bütün kalbimle selamlarım Haşmet Bab Hazretleri. Size vermiş olduğum zahmet için beni bağışlamanızı dilerim. Buyurun geçin Sayın Haşmet Bab Hazretleri. Ölesiye bıktığın. Sergey Rahmaninov, Sergey Vasilievich Rahmaninov, 1873-1943, Rus besteci, piyanist, orkestra şefi. Ve arkadaşı Amerikalı besteci Abram Chessins, 1903, Amerikalı besteci ve piyanist, müzik yapıtlarının yanı sıra birkaç kitap da yazmıştır. Dertleşiyorlardı. Chessins yakınıyordu. Ne yazarsam yazayım ki çok yazıyorum, kulağımda hep piyano için 3 Çin parçası, Hong Kong'un furya saatleri var. İllallah bunlardan, ne yapsam olmuyor. Rahmaninov o çok muammalı gülümsemelerinden biriyle, ha şu 3 Çin parçası, hani şu sizin do diyez minör prelüdünüz haline gelen yani, dedi. Do diyez minör prelüt, Ernest Newman, asıl adı William Roberts, 1868-1959, İngiliz müzik eleştirmeni ve yazar. O olarak tanımladığı parçadır. Rahmaninov onu 20 yaşındayken yazmıştı. Bu parça üzerinde çok az durmuş, hırçın akorları yalnızca Rusya'da değil, her yerde alkışlarla karşılanınca hayretler içinde kalmıştı. O bütün dünyayı kapsayan bir iyi niyet turnesine çıkıp onun adını tanıtıp da buna karşılık birinci piyano konçertosu ile birinci senfonisi Rusya'da soğuk karşılanınca daha bir hayret etmiş, bu durum pek de hoşuna gitmemişti. Oysa Do minör prelüt ile Rahmaninov adının evliliği kendisi onları ne kadar ayırmaya çaba gösterirse göstersin sürdü gitti. Ve bugüne değin ne zaman Rahmaninov'un adı geçse yüzlerde bir aydınlanma olur ve otomatik olarak ha evet şu do diyez minör prelüdün bestecisi karşılığı verilir. Paderewski'nin Ignacy Jan Paderewski 1860-1941 Polonyalı piyanist, besteci ve devlet adamı. 1919'da Polonya bağımsızlığını kazanınca İlk hükümetin başbakanı ve dışişleri bakanı olmuş ama bir yıl sonra öbür politikacılara uyum gösteremeyince görevinden ayrılmış, kendisini müziğe vermişti. Polonya yeniden işgale uğradığında öldü. Güzel, temiz bir eğlence ruhu olarak algılanan, dillerden düşmeyen Minuet'i de o günlerde en az Rahmaninov'un prelüdü kadar canını sıkıyordu. Varşova'da genç bir piyanist olarak Paderewski, Mozart müziğinin tutkulu bir hayranı olan Doktor Shalubinsky'yi sık sık evinde ziyaret ederdi. Delikanlının repertuarında o sıralarda Mozart'ın yalnızca 3-4 yapıtı vardı. Bunları iyi kalpli doktorla arkadaşlarının sonu gelmek bilmeyen sevinç gösterileri üzerine defalarca tekrarlamak zorunda kalırdı. Ne var ki Paderewski zamanla bu ayrımsız Mozart ibadetinden bıkkınlık getirdi. Doktora bir ders vermeyi kafasına koydu. Bir akşam sırf alay olsun diye evinde piyanosunun başına geçerek Mozart biçiminde bir minüet duaçladı. Doktora bir dahaki gidişinde her zamanki ne olursun Mozart'tan küçük bir parça ricasına karşılık kendi minüetini çaldı. Aldığı sonuç beklediğinden de iyi oldu. Oradakiler harika, anlatılması olanaksız diye bağırıyorlardı. Doktor, söyleyin bana Paderewski, dürüstçe söyleyin, bugün yaşayanlar arasında böyle bir müzik yazabilecek biri var mı? Dedi. Evet doktor, hiç kuşkusuz var. Var mı? Kimmiş o bakalım? O kişi benim. Olamaz, sizin bu haddini bilmezliğinize şaştım doğrusu. Böyle bir şey söylemeye nasıl cüret edebiliyorsunuz? Ama biraz önce dinlediğiniz o menüyeyi ben yazdım. Doktor bir türlü inanmıyordu. Sonunda Paderewski Minuet'in gerçekten kendisinin olduğuna doktoru ikna edince ilişkileri oldukça gerginleşti. O gece müzik faslı orada sona erdi. Böyle olmakla birlikte sonraki toplantıda dostça hava yeniden oluştu ve Paderewski'nin Minuet'i Mozart'la birlikte yaşlı beylerin en sevdikleri yapıtlar arasında yerini aldı. Minuet'in ondan sonraki tarihi çok iyi bilinir. Paderewski'nin öğretmeni Leşetitski'nin Theodor Leşetitski olarak da yazılır. 1830-1915 Polonyalı piyanist, öğretmen ve besteci, operaları ve piyano parçaları vardır. Pek çok öğrencisi bu parçayı sevdiler ve benimsediler. Leşetitski'nin eşi Madame Esipov konserlerinde ısrarla bu parçayı çaldı. Minuet yayımlandı ve amatörler arasında çok satıldı. Sonunda Paderewski'nin içtenlikle keşke bunu hiç yazmasaydım dedirtirceye kadar kulaklarını çınlattı durdu. Yarının müzikçisi Debussy, Achille Claude Debussy, 1862-1918, Fransız besteci ve müzik eleştirmeni. İzlenimci ressamların yakın arkadaşıdır, müzikte izlenimci akımın kurucusu sayılır. İle birkaç arkadaşı evde sakin bir gece geçiriyorlardı. Debussy'nin masasında Romain Rolland, 1886-1944, Fransız romancı, yazar ve müzikolog. Barışçı düşünceleriyle de tanınır. Beethoven ve Handel'i ele alan kitapları vardır. Bir bestecinin yaşamını ele alan Jean-Christophe adlı büyük romanıyla Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Yeni kitabı Musicien Aujourd'hui, bugünün müzisyenleri duruyordu. Kitap çağdaş besteciler, tabi bu arada Debussy konusunda da kısa eleştirel yorumlar içeriyordu. Tartışma kendisiyle ilgili bölüme gelince Debussy hiçbir şey söylemedi. Hoşnut kalmamış gibi kaş çattı. Hoşlanmadınız galiba. Yo, hayır, tabii ki hoşlandım. Ama bana öyle geliyor ki ben bu kitaba ait değilim. Ben bugünün değil, yarının, öbür günün ve daha sonraki günlerin müzikçisiyim. Niçin ait olduğum yere konmuyorum? Öğretmenine acı. Bir konservatuvarın öğretmenlerinden biri, okullarında adet olanın tersine öğrencilerin kulaklarının ses geçirmez oluşuna karşılık duvarlarının ses geçirir olduğundan acı acı yakınmıştı. Oldukça çabuk öfkelenen bir hoca olan Hans von Bülow, olasılıkla bu konservatuvarda bir gün piyano dersi veriyordu. Kız öğrencilerinden biri kendisine tanınmış olan paydan daha fazla falso yapmıştı. Von Bülow'un kızın çalışı için yorumu şu oldu. Ah Gott, o kolay mı kolay olan pasajları siz ne kadar da görkemli bir güçlükle çalıyorsunuz. Sipariş üstüne bestelenen sonat. Misha Elman, 1891-1962, Rusya doğumlu Amerikalı ünlü kemancı. İle baba Elman, George Enescu'nun da yer aldığı bir müzikli toplantıdaydılar. İcracı Jacques Gordon, seçkin besteciyi onurlandırmak için Enescu'nun birinci keman sonatını çaldı ve çok alkışlandı. Baba Elman yerinde duramaz bir durumdaydı. Dinledi, kıpırdadı, dinledi, kıpırdadı. Sonunda bestecinin kolunu çekiştirdi. Maestro, sizden istirham ediyorum, benim mişacığım içinde bir keman sonatı yazın lütfen, dedi. Aradan çok geçmemişti ki bu kez daha ısrarlı bir biçimde, size söylüyorum, benim mişam için bir keman sonatı yazmalısınız. Enescu babacan haliyle gülümsedi. Hiçbir şey söylemedi. Baba bestecinin razı olduğu sonucunu çıkararak rahatladı. Ertesi gün Enescu Elmarlar'da çay içiyordu. İkinci keman konçertosunun hala el yazısıyla yazılmış durumda bulunan fotokopisi de yanındaydı. Sonatı üzerinde aylarca çalıştıktan sonra yeni tamamlamıştı. Bu zorlu çalışmanın sona ermesinden memnundu. Baba fotokopinin üstüne atıldı, tutarak havaya kaldırdı. Saf saf, Misha için yazdığınız sonat bu demek, diye haykırdı. Hem de ısmarlandıktan sadece 24 saat sonra. Kreisler'in müzikal muzipliği. Büyük kemancı Fritz Kreisler, 1875-1962. Avusturya doğumlu kemancı ve besteci, 1943'ten başlayarak ABD yurttaşı. Henüz sanat yaşamının eşiğinde pek tanınmamış bir genç olduğu bir sırada keman resital programları için gerekli olan şeyin taze kan olduğu sonucuna vardı. Repertuarın başlıca yapıtlarının tümünü çalıştıktan sonra uzun bir meslek yaşamının hep aynı parçaları çalmak ve yeniden çalmakla geçeceğini görerek canı sıkıldı. Bunun üzerine kendisi bazı parçalar yazmaya karar verdi. Kemancılığı kadar besteci yanı da iyi olduğu için bu işin pekala hakkından gelecekti. 1905'te Viyana'daki bir konserinde programına 3 yeni parça aldı. Liebes Freud, Aşkın Sevinci, Liebes Leid, Aşk Acısı ve Schön Rosmarin, Güzel Rosmarin. Bunlar çok güzel. Kreisler ve diğer kemancıların konserleri ve plakları sayesinde herkesin dilinden düşmeyen küçük parçalardır. İlk çalındıklarında büyük heyecan yaratmışlardı. Yapıtların bestecisi bunların yarım yüzyıl önce ölmüş ama müziği Viyanalılarca hala sevilen ve değerli tutulan Joseph Lanner, 1801-1843, Avusturyalı orkestra şefi ve besteci, vals alanında Johann Strauss ile rekabet halindeydi. Tarafından yazıldığının sanılmasına kapıyı açık bıraktı. Ama aynı programa kendi adıyla Kapris Viennois'ı da almıştı. Ertesi gün Viyanalı eleştirmenler Kreisler'in üstüne çullandılar. Genç sanatçının kendi parçasını büyük Lanner'in yapıtlarıyla yan yana koymak saygısızlığına ilişkin zehir zemberek yorumlar yapıyorlardı. Kapris Viennois'ı Liebes Freud ve bunun gibileriyle karşılaştırarak yerin dibine sokuyorlardı. Kreisler kendisini savunmak için programında yer alan bu dört parçanın da kendi bestesi olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Bunun üzerine eleştirmenler mahcup olarak yerin dibine geçtiler. Böyle bir muzipliğe kurban olduklarını anlamaları onlarda Kreisler'e karşı pek de sıcak şeyler hissetmemelerine neden oldu. Onun büyük bir arşiv ustası olduğunu yadsınmıyorlar ama besteci olma yolundaki çabasını göz ardı etmeyi yeğliyorlardı. O sırada Kreisler bu yapıtları ya da zaman zaman repertuarına katmakta olduğu daha başkalarını yayımlamayı düşünmüyordu. Ama bu parçalar gitgide ünlenerek tutuldu. Konserlerinde sıra Biz Faslı'na gelince dinleyici sıralarından ısrarla Liebe Freud, Liebe Schleitz seslerinin çınlayıp durması üzerine arkadaşları bunları kendine saklamayıp başka kemancılara da bunları çalma fırsatı vermesini istediler. Sonunda bir nota mezüründe açıkça Kreisler'in bestesi olduklarını belirten bir ifade içermesi koşuluyla ilk dördünün yayımlanmasına razı oldu. Bu bile onun zaman zaman ünlü bestecilerin yapıtlarının transkripsiyonları olarak sunmuş olduğu diğer parçalara kamuoyunun ve eleştirmenlerin kulaklarını açmaya yetmedi. Bu yapıtların listesi kabarıktı. Do Major Concerto, Vivaldi Kreisler, Sol Minor Allegretto, Porpora Kreisler. Nicola Antonio Porpora, 1686-1768, İtalyan besteci ve şan öğretmeni. 53 opera, oratoryolar, senfoniyalar ve 12 keman sonatı yazmış, yoksulluk içinde ölmüştür. Andantino, Padre Martini Kreisler. Giovanni Giambattista Martini, Padre Martini olarak da bilinir. 1707-1784, besteci, öğretmen ve kuramcı. Christian Bach, Mozart ve de öğrencileri arasındadır. Kilise müziği, çalgı ve piyano müziği, sonatlar ve kuramsal kitaplar yazmıştır. Obat Provençal, Couperin Kreisler. Chanson Louis 12, Couperin Kreisler. François Couperin, 1668-1733, Fransız besteci, klavsenci ve orkçu. La Chasse, Cartier Kreisler. Minuet, Porpora Kreisler. Proludium ve Allegro, Pugnani Kreisler. Gaetano Pugnani, 1731-1798, İtalyan kemancı ve bestecisi, Tartini'nin öğrencisi. La Preciose Couperin Kreisler. Pregliria Padre Martini Kreisler. Scherzo Dietersdorf Kreisler. Karl Dieters von Dietersdorf, asıl adı Karl Dieters. 1739-1799, Avusturyalı besteci ve kemancı.